Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Azer 1401, Hicri Gameri 3 Cemadülevvel 1444 ve Miladi Takvimle 27 Kasım 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran Deniz Kuvvetleri Günü ve Morvalet Operasyonu Yıl Dönümü ve Batı Asya Gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla, ben de arkadaşım Ahmet Yüz. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Pasifik Denizi'ndeki İran donanması ile videoyla konuştu. Tahran savcısı, 46 mahkumun yasal indirim yoluyla serbest bırakıldığını söyledi. İran hükümet sözcüsü, İran karşıtı medyanın halkın sevincinden dolayı yas tuttuğunu söyledi. İran'ın batı sınırlarında yine çok miktarda mühimmat ele geçirildi. Erdoğan, İHA, SİHA'larımızı dünya devleri istiyor dedi. Fatih Dönmez, Karadeniz gaz açısından Türkiye için önemli dedi. Fas'ın Belçika'yı yenmesi ardından Avrupa'nın merkezi Brüksel karıştı. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda konuşlu İran donanması ile video konferans yöntemiyle görüştü ve personele başarılar ve esenlikler diledi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle askeri geçit törene katılmak üzere Hormuzgan eyaletindeki Jask kentine gitti. Cumhurbaşkanı Reisi, Jask ziyaretinde İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Nusibi, Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Şriyani, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani eşlik etti. Cumhurbaşkanı ziyaretinde ayrıca bölgede bulunan deniz donanması komutanları ve personeliyle de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ziyaretinde video konferans kanalıyla Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'de bulunan İran donanması ile de sohbet etti ve gemilerin son durumu hakkında bilgi aldı. İran İslam Cumhuriyeti, İran Deniz Donanması'nın ülkenin güvenliği ve ticari gemilerinin güven içinde hareketlerinin sağlanması için gösterdiği fedakarlığı ve övdü ve onlara başarılar diledi. İran İslam Cumhuriyeti Başkanı dün ayrıca İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ayrıca Hormuzgan'a gitti ve Mekran sahilin çeşitli alanlarında da incelemelerde bulundu.
Tahran Devrim ve Genel Savcısı Ali Salihi, İran Yargı Başkanı'nın emrinin ardından 46 mahkumun yasal koşullar çerçevesinde serbest bırakıldığını söyledi. Ali Salihi dün İran Yargı Başkanı'nın talimatından sonra Tahran'da son isyanlarda tutuklanan mahkumlardan 46'sının yasal koşullar ve indirim çerçevesinde yardım ve işbirliği yaptıkları için serbest bırakıldığını söyledi. Cumartesi günü İran Yargı Başkanı Muhsin Ece'nin talimatları İran Ulusal Futbol Takımı'nın Galler'e karşı heyecan verici zaferinin ve ülkenin mutluluğunu takiben ilgili yetkilileri ve yargı merkezlerine iletildi. İran Yargı Başkanı'nın ilgili yetkilileri ve yargı merkezlerine hitaben talimatında şu cümleye yer verildi. Yasal otoriteden yararlanma koşullarına sahip olanların, yardım ve işbirliği yapanların en kısa zamanda serbest bırakılmaları ve ailelerine dönmeleri için elinizden gelen her türlü yardımı yapın.
İran İslam Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü İran Karşıtı Medya halkın sevincinden dolayı yasta dedi. İran Karşıtı Medya, İran Milli Futbol Takımı'na ve İran halkına karşı olumsuz bir propaganda başlattı. İran Milli Futbol Takımı'nın galeri yermesi ardından İran halk arasında yaşanan coşkulu sevinç, İran dışında Arabistan ve İngiltere destekli İran Karşıtı Medya'yı rahatsız etti. İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadur-i Cehromi attığı bir tweette şunları yazdı. Futbol zaferinden sonra İran halk arasında yaşanan mutluluk ve sevinç karşısında İran karşıtı medyasının hoşnutsuzluğu ve öfkesi gizlenmeyecek kadar açıktı. Cehromi, İran karşıtı medya kuruluşları iki gündür matem içinde dedi.
İran Futbol Federasyonu FIFA'ya bir e-mail göndererek Amerikan Futbol Federasyonu'nun İran bayrağının sembolünü değiştirme eylemini kınadı. Amerikan Futbol Federasyonu'nun Instagram sayfası profesyonel olmayan bir hareketle İran bayrağındaki Allah sembolünü kaldırdı. İran Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine göre bu eylemin ardından İran Futbol Federasyonu FIFA'ya bir e-mail göndererek Dünya Futbol Federasyonu'nun Amerikan Futbol Federasyonu'na ciddi tavır göstermesini ve uyarıda bulunmasını istedi. Uluslararası futbol hukukçusu Şah Mansuri, FIFA tüzüğünün 13. bölümüne göre FIFA üyesi bir ülkenin kimliğine, ulusal ve dini sembollerine saldıran herhangi bir kişi veya kurumun en az 10 maç oynamasının yasaklanacağını ancak soruşturma sürecinin devam edeceğini söyledi. Şah Mansuri, Amerika'nın Dünya Kupası'ndan ihraç edilmesi akıldan biraz uzak ama Dünya Kupası'nın bitiminden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin yasaklanması veya para cezası gibi ağır bir disiplin cezası göreceğimizi düşünüyorum dedi. Bu arada Amerikan ekibinin resmi sayfası İran'ın şikayeti ve kullanıcıların protestosu üzerine Twitter başlığındaki İran bayrağını değiştirdi ancak tweet'i ve Instagram paylaşımı henüz silinmedi. Katar'daki Dünya Kupası'nın devamında İran ve Amerika milli takımları yarın karşı karşıya gelecek.
İran'ın Kürdistan Sınır Muhafız Komutanı, Batı Eyaleti'nin sınırında akıllı ve optik ekipman kullanan 6000'den fazla savaş mermisinin bulunduğunu duyurdu. İran'ın haberine göre Albay Muhammed Arif Sepihri, Merivan sınırından ülkeye kaçak silah ve mühimmat gelebileceği haberini aldıktan sonra sınır muhafızlarının bunu takibe aldıklarını söyledi. Albay Sepihri, İran sınır muhafızlarının saatlerce takibi sonucu kaçakçıların pusuya düşürüldüklerini ve ele geçirilen binek aracında iki kaçakçının tutuklandığını, aracın bagajında 6300 merminin ele geçirildiğini bildirdi.
İran Gümrük Genel Müdürlüğü Sözcüsü, ülkenin dış ticaretinin 69 milyar 500 milyon dolara yükseldiğini söyledi. İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Murtaza İmadi, ülkenin dış ticaretinde 7 milyar 116 milyon dolar ithalat, 32 milyar 368 milyon dolarlık ithalatın yapıldığını bildirdi. İranlı yetkili, son 8 ayda ülkenin ithalat ve ihracat verilerine göre ihracatın %4.44 oranında arttığını, ithalatında %15.25 artış kaydettiğini söyledi. İmadi şöyle dedi, son 8 ayda ihracatın büyük bölümü sırasıyla Çin, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Hindistan'a gerçekleşti.
İran Gaz Mühendisi ve Geliştirme Şirketi CEO'su şirketin Irak petrol ve gaz projelerine katılmaya hazır olduğunu açıkladı. Rıza Nurşadi Tahran'da İran-Irak Ticareti Geliştirme Konferansı'nda yaptığı konuşmada İran'ın dünyanın en büyük gaz ağına sahip olduğuna atıfta bulunarak bu gerçeğin aslında İran petrol ve gaz endüstrisinin büyüklüğünün bir kanıtı olduğunu söyledi. Nurşadi, ulusal İran gaz şirketinin 6. ulusal boru hattının Asalüye'den gazın ihracat noktası Şelemçe ve Neft şehre kadar uzanan boru hattına temasla İran'ın bu potansiyel ve hazırlıklarıyla Irak'la ilişkileri geliştirmede kararlı olduğunu söyledi. İran'ın gaz mühendisi ve geliştirme şirketi CEO'su İran'ın Irak'ta petrol ve gaz projelerini uygulamaya gönüllü olarak hazır olmasını vurgularken Irak yetkililerinin bunun gerçekleştirmesini sağlamasını istedi. Nurşadi, İran petrol endüstrisinin tek başına İran ve Irak arasındaki ticaret hacmini iki katına çıkarabileceğini vurguladı. Irak, Batı Asya bölgesinin Arap ülkeleri arasında İran ile en fazla kültürel ve dini yakınlığa sahip ülke konumunda bulunuyor.
Kültürel mirasın korunmasına yönelik 2022 UNESCO Asya ve Pasifik Ödülleri İran'ın Yez ilindeki Şehir Saddoki'nin tarihi evinin ve Zareçşu su kemerinin iki eserine verildi. Tayland'da Bangkok Bölge Ofisi tarafından düzenlenen UNESCO Kültürel Mirası Koruma Ödülleri'nin bu döneminde Afganistan, Çin, Hindistan, İran, Nepal ve Tayland olmak üzere 6 ülkeden 13 proje uluslararası jüri tarafından onurlandırıldı. İRNA'ya göre ilk turda üyeler Asya-Pasifik bölgesinin tamamından 11 ülkeden toplam 50 eseri inceledi. 300 yılı aşkın bir geçmişe sahip Yez Saddoki evi bir süre önce restore edilmiş ve şimdi Saddoki Şehit Kültür Evi olarak adlandırılmaktadır. Bu kaçar evi kil ve çamur malzemelerle Yez mimari tarzına göre inşa edilmiştir.
Bültenimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya Gençlik Buluşması kapsamında gençlerle bir araya geldi ve burada yaptığı açıklamalarda şu anda İHA, SİHA, Akıncı vesaire bunları isteyen dünya devleri var. SİHA gönderin bize falan diye satın alındık ama şimdi veren el olma noktasına geldik. Satın alandık ama şimdi veren el olma noktasına geldik dedi. Erdoğan, bilimin bir milletin kayıtsız şartsız malı değil ortak olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü. Bu ortak malı dünyada eğer çalışırsan beraber işleyebilirsin, beraber kullanabilirsin. Bunun gayreti içerisindeyiz. Bu da her geçen gün daha ileri gidiyor ve Türkiye'de altyapıyı fiziki noktada bu çalışmalarımızı gören George Hans gibi onlar da bizimle bu tür şeylerde ortak adımlar atmaya var olduklarını söylüyorlar. Siyaset de aynı şey. İsim vermeyeceğim. Mesela şu anda İHA, SİHA, Akıncı vesaire bunları bizden isteyen dünyanın devletleri var. SİHA gönderin bize falan diye. Bakın alandık şimdi veren el olma noktasına geldik. Bütün mesele gücünü korumak, gücünü ispatlamak ve bunu da inşallah başarmak.
Türkiye raporu direktörü Can Selçuk'i AK Parti'ye desteğin mum gibi eridiğini söyledi. Türkiye raporu yurttaşı hangi partiye azsa oy vermezsiniz diye sordu. AK Parti diyenlerin oranı %40 çıktı. Bu oran Şubat 2021'de %29.3'tü. Cumhuriyet gazetesine konuşan Türkiye raporu direktörü Selçuk'i ekonomik krizi dikkat çekti. Bu oran her ay artıyor. AK Parti'nin işi zor dedi. Türkiye raporu Ekim ayında Türkiye genelinde 26 ilde 2000 kişide yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya katılanlara hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz diye soruldu. Ekim ayı itibariyle AK Parti'ye asla oy vermem diyenlerin oranı %40.4, MHP'ye asla oy vermem diyenlerin oranı ise %4 oldu.
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni müjdeler gelebilir. Hem Akdeniz hem de Karadeniz'de yoğun çalışmalar var. Sakarya gaz sahası içerisinde komşu alanda Şaycuma bir adını verdiğimiz kuyuda keşif amaçlı bir sondajımız daha yapılıyor. İlk veriler pozitif geliyor dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanal 7'de konuk olduğu bir programda soruları cevapladı. Sondaj çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Dönmez kısaca şöyle dedi. Yeni müjdeler gelebilir. Hem Akdeniz hem de Karadeniz'de yoğun çalışmalar var. Akdeniz'de Sultan Abdülhamit Han sondaj gemimiz ilk sondajını tamamladı. Analizler yapılıyor. Yeni görev için hazırlıklarını yapmak için limanda. Sakarya gaz sahası içerisinde komşu alanda Çaycuma bir adını verdiğimiz kuyuda keşif amaçlı bir sondajımız daha yapılıyor. İlk veriler pozitif geliyor. Orada da netice alınca bunu vatandaşlarımızla paylaşacağız. Karadeniz bizim için gelecek vaat ediyor. Daha çok müjde verebileceğimiz bir saha olarak görüyor ve değerlendiriyoruz. Biraz sabırlı olursak inşallah o da olacak.
Irak'taki bir bankayı 19 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen yabancı uyruklu iki kişi Mersin'de yakalandı. Irak'ta faaliyet gösteren bir banka müdürüne kendisinin borsacı olarak tanıtan yabancı uyruklu şüpheli hesabına 500 bin dolar göndermesi karşılığında parayı katlayıp 1 milyon dolar olarak göndereceğini belirtti. İngiltere'deki banka sahibinin bilgisi dışında para göndermeye başlayan müdür, bir süre devam eden süreçte şüpheliye 19 milyon dolar aktardı. Irak'a dönmesinin ardından durumu fark eden banka sahibinin şikayeti üzerine müdür tutuklandı.
Hakkari'de terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik il merkezi Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütünü üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 16'sı yakalandı.
Öte yandan Türkiye ordusu Suriye'nin kuzeyinde yer alan Haseke'nin çevresindeki birkaç köy etrafında saldırılar düzenledi. Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunun bir bölümünü yaklaşık 2,5 yıl boyunca kontrolünde tutan Türkiye'nin bu durumuna Suriye devleti tepki gösterirken Türkiye ise saldırılarına devam ediyor.
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de çıkan yangın nedeniyle Türkiye Çin makamlarından izahat istedi.
Haber kaynakları dün gece Siyonist İsrail rejiminin merkezi tren sisteminin ve bu rejimin web sitesinin hacklendiğini bildirdiler.
Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere 14 insan hakları örgütü Bin Salman rejiminden Muhammed Fuad el-Kahtani'nin durumunu netleştirmesini istedi.
2022 Katar Dünya Kupası'nın 8. günü de Alman ve İspanyol takımları arasındaki büyük mücadelenin kazanan taraf olmadı. Katar Dünya Kupası'nın 8. günü de Almanya ile İspanya arasındaki büyük mücadele 1-1 berabere bitti. Dün diğer grupta dünya ikincisi Hırvatistan ise güçlü bir performans sergiledi. Kanada bariyerini 4-1'lik skorla geçti. Bu grubun diğer maçında ise Belçika Fas karşısında mağlup oldu.
Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası F grubu ikinci maçında Fas'ın Belçika'yı 2-0 yenmesinin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de Faslıların kutlamaları sırasında olaylar çıktı.
Öte yandan Almanya'nın doğusunda dün düzenlenen Amerikan karşıtı gösteriye yaklaşık 900 kişi katıldı. Organizatörler ise mitinge 15 bin kişinin katıldığını bildirdiler.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz yabancı Farsça medyanın İran'daki isyanlarla ilgili tutumu etrafında. Batılı ülkeler ve Suudi Arabistan gibi bazı Arap ülkelerinin desteğiyle faaliyet gösteren yabancı medyaların Farsça kanalları İranlı muhatapları etkilemek amacıyla bu ülkelerin İran karşıtı siyasetleri doğrultusunda haber ve raporların yanı sıra hedefli röportajlar yayınlamak ve belirli görüşler sunmaktalar. Söz konusu medyanın, özellikle İran International Uydu Kanalı'nın faaliyetlerinin önemli yönlerinden biri, İranlı ayrılıkçı grupların liderleri ve üyeleriyle röportajlar yapmak ve yıkıcı faaliyetleri hakkında raporlar hazırlayarak ayrılıkçılığı teşvik etmesidir. Bu sorun birçok kez ispatlanmıştır. Bunun önemli örneklerinden biri Kasım 2022'nin başlarında BBC Farsça sunucusuna ait önemli bir ses bandının ortaya çıkmasıdır. Söz konusu ses bandı bölücüler ve destekçi medyaların hedefinin İran'ı parçalamak olduğunu açıkça gösteriyor. 6 Kasım Pazar gecesi BBC Farsça sunucusu ve spikeri Rana Rahimpur'un yayınlanan ses bandında İran'ı parçalama hedefini açıkça ilan ederken, İsyanların perde arkasındaki amacın İran için demokrasi değil, bölme olduğunu vurguladı. Bu ses kaydında Rahimpur, Suudi Arabistan'a bağlı İran International Uydu Kanalı'na yalnızca ayrılıkçı partilerin liderleriyle röportaj yapılması gerektiğinin belirlendiğini açıkça söylüyor. Rana Rahimpur, bu ses kaydının gerçekliğini Instagram sayfasından da doğruladı. Amerika liderliğindeki Batı bloğu, Suudi Arabistan ve Siyonist rejim gibi bölgesel müttefikleriyle birlikte İran'da bölücülüğü teşvik ediyor. Ve bu süreçte İranlı ayrılıkçı gruplara mali, lojistik ve siyasi destek sağlamıştır. Amerika, Büyük Şeytan ve İran İslam Cumhuriyeti'nin başlıca düşmanı olan her zaman İran'ı parçalama konusundaki hasmane planını gerçekleştirmeye çalışmış. Bu doğrultuda ise Komela, Demokrat, Pejak, Pak, ayrıca Huzistan'da El Ahvaziye ve Ceyşülad gibi bölücü grupları bölgesel müttefikleri tarafından desteklemeyi gündemine almıştır.
Batı ve bölgesel müttefiklerinin sürekli olan bu yaklaşımıyla birlikte Farsça yanına yabancı medyanın psikolojik ve algısal savaşı da gündemlerinde. Söz konusu medyaya göre İran'da Mehsa Emini'nin ölümü bahanesiyle başlayan karışıklıklar İran'da kaos ve bölücülük körüklemek için altın bir fırsat sayılıyor. Bu bağlamda İran International kanalının İran'daki olayları yansıtma alanında başlıca tutumu bölücülüğü körüklemek ve yoğunlaştırmaktı. Son dönemdeki huzursuzluk ve karışıklıklar İran International kanalı muhalif ve yıkıcı grupların ve akımların propaganda savaşında ana araçlarından ve silahlarından biri olarak hareket etti. Son iki ayda İran International kanalı adeta ayrılıkçı Kürt, Arap ve Beluçi akımların lider ve yetkililerinin emrindeydi. Bu bağlamda Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu kanalda İran'daki olayların ilk 20 gününde 20'den fazla ayrılıkçı ve bölücü şahsiyet ile toplam 50 kez röportaj yapıldı. Tabii ki bu arada İngiliz BBC kanalı Farsça servisi de İran'da bölücülük ve şiddet ile terör eylemlerini teşvik ve körükleme konusunda İran International kanalı geride kalmayarak benzer bir yol izledi. Britanya'nın dünyaca tanınan müzisyen ve besteci George Roger Waters, canlı yayında İran International kanalı sunucusunun yanlı sorusuna verdiği cevapta, Irak ve Suriye'nin başına nasıl bir bela açtıklarına bakın, İran'ı da aynı şekle sokmak istiyorlar dedi. Ayrılıkçı grupların İslam devriminin zaferinin başlangıcından ve İslam Cumhuriyeti sisteminin kurulmasından bu yana kayıtlara bakıldığında bu grupları yoğun dış destekle İslam Cumhuriyeti sistemini zayıflatmaya, devirmeye ve sonunda İran'ı parçalamaya çalıştıklarını gösteriyor. Bu gruplar Kürdistan, Huzistan, Sistan ve Beluçistan gibi bölge halklarına karşı her türlü suçu işleme konusunda uzun bir geçmişe sahiptir ve sürekli düşmanın maşası olarak hareket etmişlerdir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz, Amerika'nın biyolojik askeri gücünün sürekli artan gelişim hakkında Rusya'nın uyarısı etrafında. Rus Silahlı Kuvvetleri'nin nükleer, kimyasal ve biyolojik savunma kuvvetleri komutanı General Igor Kirilov, Amerika'nın biyolojik askeri kabiliyetini geliştirme ve güçlendirme politikasını sürdürdüğünü söyledi. Amerika'nın Ukrayna'daki biyolojik faaliyetlerinin Washington'un en yakın müttefikleri için bile sorgulanabilir olduğunu vurgulayan Kirilov, Amerika'nın hala biyolojik yeteneklerini geliştirmek istediğini vurguladı. Biyolojik laboratuvarların tehlikeleri, Amerika'nın bu laboratuvarları Ukrayna'da dahil olmak üzere diğer ülkelere taşıma kararındaki ana sebeplerden biridir. Rus yetkili ayrıca Ekim 2022'de Boston Üniversitesi'nde COVID-19 hastalarına neden olan bir virüs geliştirdiğini, bu virüsün Omikron varyantı ve orijinal Wuhan koronavirüsü temel alınarak geliştirildiğini ifade etti. Rusya'nın Amerika'nın biyolojik askeri gücü başka bir ifadeyle biyolojik silahlarının genişlemeye devam etmesiyle ilgili yeni uyarısı bölgesel ve küresel güvenlik açısından ciddi riskleri göz önüne bulundurularak yapılmıştır. Amerika 1972'de onaylanan ve 1975'te beri uygulanan biyolojik silahlar sözleşmesine üye olmasına rağmen aslında bu insan dışı silahların çeşitli türlerinin geliştirilmesinde öncü ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Rus Silahlı Kuvvetleri'nin nükleer, kimyasal ve biyolojik savunma kuvvetleri komutanı bu bağlamda şöyle diyor. Amerika'nın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Amerika'da biyolojik silahların geliştirilmesine yönelik bir belgenin hazırlanmasını bizzat denetlemiş ve bu tür silahların geliştirilmesinin dünyadaki tek küresel süper güç olarak Amerika'nın hakimiyetine iyi bir destek olabileceğine inanmıştı.
Diğer ülkelerle ilgili biyolojik projelerde Amerika sözleşmelerde sivil tarafları daha fazla kullanıyor. Zira bu şekilde Pentagon'un askeri biyolojik çalışmaları konusundaki şüpheleri önemli oranda azaltabilir. Eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Amerika, Sovyet Cumhuriyetleri veya Rus politik tabiriyle yakın çevre ülkelerinde biyolojik silah laboratuvarlarının oluşturulmasına özel önem verdi. Özellikle bu laboratuvarların Ukrayna gibi Rusya'ya komşu ülkelerde bulunması Rusya'ya karşı biyolojik tehdit oluşturuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Ukrayna'nın biyolojik silahların geliştirilmesi ve denenmesi için bir alan olarak kullanılması konusunda uyarıda bulunmuştu. Putin bu bağlamda yaptığı açıklamada şöyle dedi. Kiev rejimi Amerikan dış politikasının bir aracı haline gelmiş ve fiilen de egemenliğini kaybetmiştir. Ukrayna toprakları da biyolojik deney alanı haline gelmiştir. En üst düzey Rus yetkilinin Ukrayna'nın Amerikan biyolojik deneyleri için bir alan olarak kullanılmasını yaptığı vurgu, Moskova açısından bu konunun büyük önem taşıdığını ve Rusya için büyük bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. Bu tehditleri göz önünde bulunduran Rusya, Ekim 2022 ortasında Beyaz Rusya, Venezuela, Zimbabwe, Çin, Küba, Nikaragua ve Suriye ile birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1. Komitesi toplantısında Amerika'nın Ukrayna'daki askeri biyolojik faaliyetleri hakkında mevcut tüm imkanları ve mekanizmaların kullanılması çağrısında bulundu. Söz konusu ülkeler bir ülkenin sözleşme hükümlerinden doğan yükümlülüklerini ihlal ettiğini fark eden sözleşmeyi herhangi bir devletin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunabileceğine dair Biyolojik Silahlar Konvansiyonu 6. maddesinin yürütülmesini talep ettiler. Fakat tüm bunlara rağmen Washington dünyadan gelen itirazlara aldırmadan yine dünyanın çeşitli bölgelerinde kurduğu biyolojik laboratuvarlarında askeri biyolojik gücünü geliştirmeye çalışıyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 7 Azer 1401 Hicri Kameri, 3 Cemadiyül Evvel 1444 ve Miladi 28 Kasım 2022 Pazartesi. İki yıl önce bugün Hicri Şems'i 7 Azer 1339'da İran İslam Cumhuriyeti eski Savunma Bakan Yardımcısı ve Silahlı Kuvvetler Lojistik ve Savunma Bakanlığı üst düzey bilim adamı Muhsin Fahrizade şehit edildi. Muhsin Fahrizade Mahabadi, Hicri Şems'i 1336'da Kum kentinde dünya geldi ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun üyesiydi ve Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler desteğinde uzman bir bilim adamı ve fizik araştırma merkezinin başkanı olarak görev yaptı. İran'daki korona hastalığı salgını sırasında korona hastalığı teşhis kiti ve aşısı da dahil olmak üzere gerekli ekipmanı yapmak için Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaptığından Şehit Fahrizade korona hastalığı ile mücadelede önemli bir rol oynadı. Şehit Muhsin Fahrizade İran'ın bilim ve savunma alanlarında ömür boyu süren mücadele ve yılmaz çabalarından ardından Hicri Şems'i 7 Azer 1399 Cuma günü öğleden sonra Absar Damavand bölgesinde düzenlenen terör eyleminde suikasta kurban gitti ve şehit düştü. İran'ın dönem Dışişleri Bakanı Fahrizade'nin şehadetinden sonra gösterdiği tepkide şunları belirtti. İsrail'in suikasttaki rolü konusunda ciddi işaretler var. Yıl önce bugün Hicri Şems'i 7 Azer 1359'da Irak Bağız rejimi tarafından İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başlatılan savaştan yaklaşık 2 ay sonra İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Fars Körfezi'nde başarılı bir operasyon gerçekleştirecek Irak Deniz Kuvvetleri'ne devre dışı bırakmayı başardı. Bu operasyon sırasında bu iki ülke savaş gemileri arasında şiddetli çatışma yaşanırken Irak rejimine ait çok sayıda savaş gemisi imha edildi ve Irak'ın Fars Körfezi'nin kuzeybatısındaki El Kebir petrol iskelesinde ciddi hasar meydana geldi. Otuz yıl önce bugün Hicri Şems'i 7 Azer 1371'de Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Afganistan ve Azerbaycan ülkelerinin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO'ya üye olmaları ile birlikte bu teşkilatın üye sayısı 10'a ulaştı ve bugün ECO günü olarak isimlendirildi. ECO teşkilatı 1985'te İran, Türkiye ve Pakistan tarafından kurulmuştu. Eli bir yıl önce bugün 28 Kasım 1971'de İngiliz güçlerin İranlı adalar olan Bumusa, Büyük Tom ve Küçük Tom adalarından geri çekilmesi ardından İran bu adalardaki hakimiyeti geri aldı. İngiliz güçlerinin Fars Körfezi'ndeki adı geçen 3 adadan çekilmeleri siyasi ve iktisadi sorunlardan dolayı Akdeniz bölgesinden geri çekilmek yönündeki planı kapsamında gerçekleşti. Bugün İngiliz işgalinden kurtarılan 3 İran adası Fars Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlayan Hürmüz Boğazı'nın girişindeki konumları nedeniyle stratejik bir özelliğe sahip. ...62 yıl önce bugün 28 Kasım 1960'da Moritanya ülkesi resmen bağımsızlığa kavuştu. Miladi 15. yüzyıldan itibaren Portekiz'in sömürgesi altında olan Moritanya ardından Hollanda ve İngiltere'nin sömürgesi altına girdi ve 1903'te Fransa'nın hegemonyası altına girdi. Moritanya yaklaşık 1 milyon kilometre kare yüzölçümüyle Afrika kıtasının kuzey batısında yer alıp Cezayir, Mali ve Senegal ülkeleriyle komşudur.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Enflasyon artışı devam ediyor.
Cumhuriyet.
Öğretmenlerin sınava tabi tutulması haksızlıktır.
Yeni Çağ.
Seçim anketlerine Cumhur İttifakı erimeye devam ediyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan, 26 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde kendini inkar çarkları başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dünya Kupası açılış töreni için Katar'a giden Cumhurbaşkanı'nın en son Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile el sıkışması, AK Parti iktidarında özellikle dış politikadaki diğer taahhütlü yaman çelişkili çarkları gündeme getirdi. Öncelikle Davos'ta Cumhurbaşkanı'nın İsrail Cumhurbaşkanı'na One Minute restinin ardından moderatöre söylemiştim çarkıyla katil ve haydut terör devleti dediği İsrail, dost ilan edilerek bölgesel işbirliği için istikrar fırsatı olarak sunuldu diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Ardından 10 vatandaşın katledildiği Türk bayraklı Mavi Marmara sivil yardım gemisini İsrail askerliğinin kanlı baskını davasında Cumhurbaşkanı'nın bizden mi izin aldığınız çıkışıyla çark edildi. Bu arada bütün dünyanın gözü önünde Cumhurbaşkanı'nın NATO'nun Libya'da ne işi var çıkışından 3 hafta sonra NATO Libyalılar için Libya'da olmalı dönüşüyle bu ülkeye asker, gemilerle askeri müdahale için silah, askeri malzeme ve asker gönderildi. Akabinde Türk asıllı Alman gazeteci Deniz Yücel için gazeteci değil terörist bu can bu tende oldukça asla iade edilmeyecek restini çekti. Ne var ki o can o tende kaldı ama terörist dediği gazeteci Merkel'in telefonuyla derhal hapisten tahliye edilip ülkesine iade edildi. Bu arada bizzat bakanların 15 Temmuz'un finansörü dediği Birleşik Arap Emirlikleri emiri davet edilerek kucaklaşıldı ve işbirlikleri daha da genişletildi. Keza Kaşıkçı cinayetinde önce ülkelerinde ceza almayan katiller suçun işlendiği yer İstanbul mahkemelerinde yargılanmalı tepkisini veren Cumhurbaşkanı çok geçmeden Kaşıkçı dosyası Suudilere swap'la borç para karşılığında teslim edildi. Ve Firavun, darbeci diktatör, zalim ve katil dediği Sisi ile barışmak için evvela Maliye Bakanı Mısır'a yollandı. Yıllarca Rabia işaretiyle siyasi rant devşirdiği ihvanın televizyonları kapatılıp, yüzüstü bırakılıp bir kısmı sınır dışı edildiler, bir kısmı ülkeyi terke zorlandı. Şimdi kendini inkarla toslanan çarpık keskin U dönüşlerin ne uğruna yapıldığı tartışılıyor.
Remzi Özdemir, 26 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde kur korumalı mevduattan çıkan para nereye gidecek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kur korumalı mevduat tasarruf sahiplerine bir kurtuluş olarak sunuldu. Adeta seferberlik ilan edildi. Bir yılda 1 trilyon 460 milyar toplandı. Bu hesaba para yatıranlar paralarını dolara endeksledi ve düşmesi halinde üstüne faiz almayı hedeflediler. İlk aylarda kurdaki yükseliş herkesi memnun etti. 13 liradan 17 liraya yükselen kur bu hesaba para yatıranların keyfini yerine getirdi. Sonra gerçekle yüzleştiler diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Çünkü iktidar doları baskılayarak bu hesaplara yapılacak kur farkı ödemesinden kurtulmayı planladı. 1,4 trilyon lira yıllık %85 olan enflasyon karşısında eridi. İnsanlar artık bu hesabın paralarını koruyamayacağını anladılar. Bir önceki ay bu hesaplara giren para azaldı. Son haftada çıkış başladı. Ekonomi yönetimi bunu bildiği için paranın yeniden dövize değil de borsaya yönelmesini istedi. Borsa her gün rekor kırdı. Gelelim en önemli soruya. Kur korumalıdan çıkan para nereye yönelecek? Borsaya mı, altına mı, mevduata mı yoksa tekrar dövize mi? Altın pandemi döneminde 2000 doları gördü. Bu seviyeden satışlar geldi ve bir daha bu fiyatları görmedi. 1650 ila 1750 dolar arasında gidip geliyor. Tabii ki insanlar gram altına bakıyor. Altında yurt içi fiyattan çok ons takip edilmeli. Altın, Fed faiz artışı devam ettiği eski parlak günlerine zor döner. Gösterge faizi %9 ama banka mevduatı %25. Yüksek bir kazanç gibi görünse de enflasyonun %85 olması paranızın enflasyon karşısında erimesi anlamına gelir. Bu nedenle bilinçli yatırımcı mevduat faizini pek tercih etmez. Kur korumalıdan çıkan paranın büyük çapta TL mevduatına gitmesi beklenmiyor. Ucuz ve pahalı algısı çok önemli. Doları baskı altında tutan iktidar aslında Türk lirasını da aşırı değerlendirmiş oldu. Hatırlarsınız geçen yıl Aralık ayında dolar 18 lirayı gördü. Bugün halen bu seviyelerde. Bu da doların ucuz kaldığı yorumlarına neden oluyor. Bir noktada iktidarın doların üzerindeki satış baskısının ama istemeyerek kalkacağını düşünenler yeniden dolara yönelebilirler. Borsa konusunda ciddi bir yanlış yapıldı. Özellikle bazı borsa oyuncularının istediği gibi at koşturmalarına izin verildi. Bu da küçük yatırımcının birçok hisse senedinde zarar etmesine neden oldu. Borsaya biraz daha fazla para girecek ancak zarar edenlerin feryadı duyuldukça kaçan da olacaktır.
Tahran Radyosu.
Akın Aydın 26 Kasım tarihli Yeni Mesaj gazetesinde Erdoğan'ın gerçekten faize karşı olduğunu mu sanıyorsunuz başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Söylemlere ve Merkez Bankası'na verilen talimatlara bakınca hemen herkes öyle sanır. Öyle ki Sayın Erdoğan bankaları tefecilikle suçlamış, bundan ilham alan Bin Ali Yıldırım ise bankalara artık tefeciliği bırakın çağrısı bile yapmıştı. Hatta Gezi olaylarının arkasında da faiz lobilerinin olduğunu iddia etmiştiler. Diğer taraftan Erdoğan ve hükümeti tam 21 yıldır bütçe hazırlıyorlar. Bu bütçelerin tamamı faiz düzeni üzerine kurulu. Ama gel gör ki Sayın Erdoğan'ın en büyük düşmanı faiz diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Dış güçler ve faiz lobileri Erdoğan ve partisi için 20 yıldır can simidi oldu. Haliyle dış güçler her istediklerini elde ettikleri gibi faiz lobileri altın çağını yaşadı, yaşıyor. İnanmıyorsanız Google'e 20 yılda zarar eden banka var mı sorusunu yazın. Yanıt vermez. Çünkü yok. 20 yılda her yıl kar rekorları kıran tek sektör bankacılık sektörüdür. En son TOG'u banttan indirdiler ve Sayın Erdoğan bankalara çağrı yaptı. Elinizi taşın altına koyun, az faizli kredi verin. Şimdi bir daha soralım. Erdoğan'ın gerçekten faiz karşıtı olduğunu mu sanıyorsunuz? O günde NAS vardı ve kıyamete kadar da olacak ama Sayın Erdoğan 18 Nisan 2004 tarihine Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği MÜSİ adın 13. Genel Kurulu'nda şöyle diyordu. İktidar olunca ertesi gün bu faizleri ödemeyecek misiniz? Buna inanıyor musunuz? Bunun olması mümkün mü? Mümkün değilse ödemek zorundasınız. Gerçekleşmeyecek şeyleri söylemeyip toplumu boş umutlarla oyalamıyoruz. Ve o soru, ileride faizsiz bir ekonomik modele geçmeyi hedefliyor musunuz? Nas'a rağmen Recep Tayyip Erdoğan, faiz dünyanın gerçeğidir, bu gerçeği reddedemeyiz. Şimdi bir daha soralım, Erdoğan'ın gerçekten faize karşı olduğunu sanıyorsunuz. 2018'de malum sistem için Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacaktı. Sayın Erdoğan meydanlarda siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz diyordu. Kazandı. Bu söylemlerini aynen devam etti. Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Faiz inşallah tek haneli rakama inecek. Faiz zulmünden yatırımcılarımızı, vatandaşlarımızı kurtaracağız. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda faiz lobeleri çökmeye başladı. Artık faizde tek haneli rakamlara doğru iniyoruz. BDDK verilerine bankacılık sektörü bu yılın ilk 7 ayında 207,8 milyar TL net kar elde etti. Sektör geçen yılın aynı döneminde 40,2 milyar TL net kar sağlamıştı. Gördünüz mü faiz karşılığını ve faizle mücadeleyi? Erdoğan hükümetinin 2021 faiz ödemesi 181 milyar TL. 2022 bütçesinden 330 milyar lira. 2023 bütçesinden ise 550 milyar lira faize pay ayrılmış. 2003'ten bu yana bütçede faiz lobilerine yaptığı ödeme 526 milyar 821 milyon dolar. Şimdi bir daha soralım. Erdoğan'ın gerçekten faize karşı olduğunu mu sanıyorsunuz?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsüre Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsüre Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsüde kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran Deniz Kuvvetleri Günü ve Morvarid Operasyonu Yıl Dönümü.
Değerli dinleyiciler, bugün İran takviminde inci anlamında olan Morvarid Operasyonu yıl dönümü nedeniyle Deniz Kuvvetleri Günü olarak kayıtlara alınmıştır.
Bu münasebetle hazırladığımız özel programımızı dinliyorsunuz.
İslam İnkılabı zaferi ardından İran halkının inişli çıkışlı tarihinde birçok parlak ve destan dolu olaylar kayıt altına alınmıştır. 1980'li yıllar İslam İnkılabı zaferinin ilk 10 yılı ve yeni kurulan İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın istikrara kavuşma 10 yılıydı. Bu yıllarda İslam İnkılabı düşmanları Batı ve Doğu kamplarında İran İslam Cumhuriyeti'ni devirmek için var güçleriyle çalıştılar. Amerika, Sovyetler Birliği ve tüm uşakları aralarındaki tüm ihtilaflar ve düşmanlıklara rağmen tek bir noktada anlaşmaya vardılar. İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nı devirmek.
Dünyanın süper güçleri ve dünya çapındaki müttefikleri Irak diktatörü Saddam Hüseyin'in İran İslam Cumhuriyeti topraklarına saldırısında askeri, istihbari ve maddi açılardan destek sağladılar. Bu bağlamda hatta Amerika, Saddam Hüseyin'in İran karşısında yenik düşeceğini hissedince İran ile doğrudan çatışmaya girdi. İran silahlı güçleri ve halkı yaptıkları fedakarlıklarla Doğu ve Batı süper güçleri karşısında unutulmaz destanlar yarattılar. Bu destanlardan biri ise İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri tarafından ve Irak Baas rejimi saldırılarının ilk aylarında Fars Körfezi'nin Mavi Sularında ve Morvarid Operasyonu adıyla yaşandı.
Irak Baas rejimi ordusu Eylül 1980'de Cezayir Anlaşması'nı tek taraflı fesheden Saddam'ın direktifiyle İran topraklarına saldırdı. Savaşın alevleri çok kısa sürede İran'ın güney sularında bulaştı. Baas rejimi hava ve deniz güçleriyle Fars Körfezi'nin kuzey bölgesinde bazı hareketliliklere başladılar. Saddam rejimin hedefi İran'ın kendi kara sularına olan kontrolünü bozmaktı. O dönemde Irak rejimi Sovyetler Birliği'nden OSA sınıfı fırkateynler satın almıştı ve arada bir modern OSA fırkateyn filosu ile Fars Körfezi'nde İran'ın ticari gemileri ve petrol tankerlerini hedef alıyordu.
Irak Baas rejiminin bu saldırıları İran deniz taşımacılığının güvensizleşmesine sebep olmuştu. Bu yüzden İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle Fars Körfezi'nde Irak'ın rahatsızlık veren fırkateynlerini imha etmek için bir operasyon tasarlayarak gerçekleştirmeye karar verdi. Böylece Hicri Şemsi'nin 359 Azer ayının sonlarında yani miladi 1980 Kasım'ın başlarında Irak Baas rejimi ordusunun İran topraklarına saldırısından 67 gün geçerken İran ordusu deniz kuvvetlerinin hava kuvvetleriyle ortaklaşa operasyonu tasarlandı.
İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri 3000 kilometreden fazla olan mavi sınırlarını ve ülkenin hayati ve stratejik kaynaklarını korumak gibi önemli bir görevi vardır. Ve her zaman Fars Körfezi ve Umman Denizi'nin güvenliği ve istikrarını sağlamakta belirleyici bir güç sayılmaktadır. Dayatılan savaşın başlamasıyla İran Deniz Kuvvetleri, Fars Körfezi sahilleri ve adalarının güvenliğini sağlamak ve İran çıkarlarını savunmak için Baas rejimin saldırısından bir gün sonra ilk deniz bildirisini 59/17 olarak yayınladı.
Söz konusu bildiride şöyle yazılıyordu. Irak'ın İslami İran'a saldırması dikkate alınarak böylece İran sahillerine yakın tüm deniz sınırları savaş bölgesi ilan ediliyor ve İran devleti Irak limanlarına ürün taşınması için hiçbir gemiye geçiş izni vermeyecektir. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri savaş döneminde Fars Körfezi'nde olan İran petrol platformlarının güvenliğini korumada benzersiz şekilde rol oynadı. İran Deniz Kuvvetleri Kutsal Savunma döneminde önemli operasyonlarda bu cümleden Morvarid Operasyonu, Hürremşehir ve Abadan kentlerinin işgalden kurtarılması, Velfecr 8 Operasyonu ve Fav Adası'nın ele geçirilmesinde etkin rolü oldu.
Morvarid Operasyonu'nun başarısı ve Irak ile destekçilerine karşı 8 yıllık savaşta Deniz Kuvvetleri'nin rolü nedeniyle 28 Kasım Hicri Şemsi 7 Azer günü operasyonun gerçekleştiği gün takvimlerde Deniz Kuvvetleri Günü olarak kaydedildi. İran İslam Cumhuriyeti ordusunun en önemli deniz operasyonları Saddam rejiminin saldırısının en başında gerçekleşti ve dayatılan 8 yıllık savaşın sonuna kadar da başarıları korundu. Dayatılan savaşın başlamasıyla birlikte Ervanrud kapatıldı ve Hürremşehir Limanı da kullanılamaz hale geldi. Diğer yandan da Bahoner ve Buşehr liman kentleri de İran'ın ihracat ve ithalatını karşılayacak kapasitede değillerdi. İmam Hümeyni limanının hassasiyeti ve birçok ticari geminin buraya yanaşabilmesi Ayrıca Irak topraklarına yakınlığı nedeniyle bu liman savaşın başından itibaren Irak Bas ordusunun saldırılarına maruz kalıyordu.
Tahran Radyosu.
Irak Bas rejimi ordusu savaş uçaklarıyla ve Fars Körfezi'nin kuzeybatısında sahilden denize füzeler konuşlandırarak Musa Koyu'nda hareket halinde olan gemileri hedef alarak İran'ın ticari gemilerini Musa Koyu'nda batırmaya ve böylece bu kanalı kapatarak İmam Hüseyni ve Mahşehr liman kentlerine ulaşma yolunu kapatmayı planlıyordu. Bu arada Irak'ta sadece Ummul Kasr limanı ile Fars Körfezi'ne ulaşabiliyor ve sadece El Bekr ve El Ümeyye petrol platformlarından Fars Körfezi'nden petrol ihracatı yapabiliyordu. Bu yüzden Ummul Kasr limanı ve El Bekr ile El Ümeyye petrol platformları Irak Bas rejim için hayati önem taşıyordu.
Hicri Şemsi 7 Azer 1359, miladi 28 Kasım 1980 tarihinde yoğun bir çatışmada İran ordusu deniz kuvvetlerinin kahraman güçleri, hava kuvvetlerinin savaş uçaklarının desteği ve Allah'a tevekkül ederek Morvard operasyona başladılar. Operasyon sırasında aralarında Irak'a ait 7 modern OSA tipi fırkateyn ve torpido botu bulunan 13 deniz aracı denizin dibini boyladı. Ayrıca çeşitli tiplerdeki 11 savaş uçağı ve bir helikopteri de imha edildi. Morvarid operasyonun başarı ile gerçekleşmesiyle El Bekr ve El Ümeyye petrol platformları ilk kez İran Deniz Kuvvetleri komandolarının kontrolüne geçti. Böylece Morvarid operasyonu ardından Irak'ın Fars Körfezi'nden petrol ihracatı 8 yıllık dayatma savaşın sonuna kadar sıfıra inerek kesildi.
Genellikle her savaşta yiyecek kıtlığı veya kıtlık yaşanır ve deniz savaşları tarihinde su yollarından mal ihracatının olmaması görülmüştür. Fakat Irak Bas rejiminin İran'a dayattığı 8 yıllık savaş sırasında bazı ürünlerde yaşanan sıkıntılara rağmen İran halkı temel ürünlere rahatlıkla ulaşabiliyor ve petrol ihracatı ve ürün ithalatı da sorunsuz gerçekleşiyordu. Bu da karada, denizde ve havada egemenliğini sürdürebilen güçlü bir ordunun iradesi ve büyüklüğü dışında mümkün değildi. Morvarid operasyonu savaş sürecini tamamen değiştirdi. Bu operasyonun en büyük getirisi Irak Bas rejimini deniz kuvvetlerinden tamamen mahrum bırakmaya ilaveten İran'ın savaşın ekonomi sürecini kontrol etmesini sağladı.
Morvarid operasyonu tam anlamıyla bir deniz savaşıydı. Bu yüzden Irak Bas ordusu bu operasyonu başarısız kılmak için tüm deniz kabiliyetlerini kullandı. Bu yüzden füze savaş gemisi gibi çeşitli savaş gemileriyle yoğun hava desteğinden yararlanması, Morvarid deniz operasyonunun Saddam için önemi ve hedeflerin hassasiyetini gösteriyor. Morvarid operasyonun sonunda İran'a ait Peykan fırkateyni, Irak'a ait bir fırkateyn tarafından hedef alınması sonucu Amiral Muhammed İbrahim Himmet ile birlikte 30 mürettebatı şehit oldu.
Peykan fırkateyni Morvarid operasyonunda eksen rol oynadı. Eğer Peykan fırkateyni güvertesindeki komandoların kahraman operasyonları olmasaydı, Morvarid operasyonu başarısız kalır ve hiçbir getirisi olmazdı. Peykan fırkateyninin Irak güçleri tarafından hedef alınmasından sonra güverteden yapılan yardım çağrısından hemen sonra İran ordusu hava kuvvetlerinden maverik füzelerle donatılan bir adet fantom savaş uçağı Albay pilot Abbas Abdini tarafından Buşer hava üssünden operasyon bölgesine uçuşa geçti. Fantom uçağı OSA fırkateynine ulaşınca Albay pilot Abbas Abdini 4 füzeyle saldırgan Irak fırkateynini imha etti.
Günümüzde İran ordusu, deniz kuvvetleri, Fars Körfezi ve Umman Denizi ve stratejik Hürmüz Boğazı'nı tam kontrolü altında bulunduruyor. İran İslam Cumhuriyeti ayrıca çeşitli kategorilerde olan farklı modellerdeki denizaltıları, çeşitli savaş gemileri ve fırkateynler, füze atar silahlı hücum botları ve yüksek hızlı yüzey altı füzelere sahiptir. İran İslam Cumhuriyeti Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde en uzun sahiliyle bu engin mavi suların güvenliğini sağlamada başlıca güçtür.
Değerli dinleyiciler, Saddam rejiminin İran'a dayattığı 8 yıllık savaş sırasında başarıyla gerçekleşen ve büyük stratejik önemi sahip olan Morvarid Operasyonu yıl dönümü nedeniyle İran takvimine Deniz Kuvvetleri Günü olarak kayda geçen gün münasebeti ile hazırladığımız programımızı dinlediniz.
Bizleri www.parsi.com adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmeleri gözden geçireceğiz.
Önce önemli başlıklar.
İşgal altındaki Kudüs'te Filistinlilerin direniş operasyonu.
Netanyahu'nun kabinesinin son durumu
ve Irak gelişmeleri
geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Geçen çarşamba günü işgal altındaki Kudüs şehrinin batısında meydana gelen iki patlama sonucunda bir İsrailli yerleşimci öldü, onlarca kişi de yaralandı. Patlamadan sonra birkaç patlama daha yaşandı. Filistin Verileri Merkezi Maati, çarşambadan perşembeye kadar 24 saat içinde Siyonistlere karşı 23 direniş operasyonunun kaydedildiğini duyurdu. Bu patlamalarla ilgili birkaç noktadan bahsetmek önemlidir.
Birinci nokta, bu patlamaların Filistinli grupların parlamento seçimlerinin düzenlenmesi sonrasında Siyonistlerin tehditlerine verdiği tepkidir. Likud Partisi lideri Benjamin Netanyahu ile birlikte seçimleri kazandıktan sonra Filistinli sağcılar Arapları işgal altındaki topraklardan kovacaklarının yanı sıra Batı Şeria'yı bu topraklara katmaya çalışacakları tehdidinde bulundular.
Bu doğrultuda Filistin Halk Direniş Komitesi yetkililerinden biri olan Muhammed Elberim, Ebu Mücahit çarşamba günü İran Press haber ajansına verdiği röportajda şunları söyledi. İsrail işgal rejiminin Batı Şeria'da sık sık ve gün be gün artan suçları ve bu rejimin Mescid-i Aksa'yı sürekli hakaretlerine göre işgal altındaki Kudüs'te İsrail karşıtı operasyonlar Filistin halkının ve direnişin aşıklarının yaralı sinelerine bir merhemdir. Bu Filistinli savaşçı ayrıca şöyle dedi. Bu operasyon İsrail'in aşırı kabinesinin Batı Şeria'yı yeniden işgal etme ve Mescid-i Aksa'yı Siyonist yerleşimcilerin hakaret etmesine zemin hazırlama tehditlerinin gölgesinde gerçekleştirildi. Filistin İslami Cihad Hareketi'nin liderlerinden Ahmed el-Modellal de bu operasyonun direnişin hala yaşıyor olduğunu ve Siyonist rejimin cinayetlerinin cevapsız kalmayacağını gösterdiğini söyledi.
İkinci nokta ise bu patlamalar güvenliği sağlamanın tamamen Siyonist rejimin sorumluluğunda olan bölgelerde gerçekleşti. Bu nedenle bu patlamaların meydana gelmesi bu rejim ve onun iç güvenlik servisi için bir istihbarat ve güvenlik yenilgisi olarak değerlendirilmektedir. Askeri işler analisti Roy Sharon, Siyonist rejimin kan kanalında Kudüs'teki patlamaların üzerinden Saatler geçmesine rağmen İsrail askeri ve güvenlik kurumları bu saldırıların faillerini hala tespit etmiş değil ve bu operasyonları gerçekleştirmek üzere bu kişileri göndermiş olan örgütler ve gruplar hakkında bilgileri yok diye duyurdu. Bu operasyonların İsrail istihbaratının başarısızlığını onayladığını vurgulayan bu Siyonist uzman, önceden planlanmış olan büyük saldırı yüksek düzeyde patlayıcılarla gerçekleştirildi ve bu saldırı bu malzemeleri yapmak konusunda deneyim ve uzmanlığa sahip bir grubun işidir diye görünüyor dedi.
Üçüncü nokta ise bu patlamalar Siyonistler arasında korku ve paniğe neden oldu ve onlar yeni bir intifadanın çıkmasından endişe duyuyorlar. Siyonist rejimin istihbarat servisinin eski başkanı General Tamir Hayman, Filistinlilerin 3. intifadasının başladığına dair açık işaretler var diye duyurdu. Hayman, bu işaretler tamamen açık ve görmezden gelinemez. Filistin'in 3. intifadası bir bakıma önceki intifadalara kıyasla eşi görülmemiş özelliklere sahiptir. Ayrıca İsrail medyalarının yazdığına göre bu rejimin güvenlik yetkilileri Filistin şehirlerindeki durumun kontrolden çıkmasından çok endişeli diye ifade etti.
Konu hakkında siyasi analist Sayın Sadık Çelik'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Şimdi bununla ilgili şunu söylemek istiyorum. Amerika'nın işte bölgeden askeri varlığının çekilmesi İsrail rejimini durdurmayacaktır muhakkak. Türkçe bir deyim vardır. İşte kurdun tövbesi ölümdür derler. Şimdi İsrail'in Amerika'nın bölgedeki askeri varlığına elbette ki büyük ihtiyacı var. Amerika İsrail'in her daim en büyük hadim olmuş, destekçisi olmuş. Her zaman İsrail'i bölgede desteklemiştir. Fakat Amerika bunu askeri ve siyasi olsun yapmaya devam edecek. Amerika askerlerini işte çekmek durumunda zorunda kalmış olsa dahi bölgede İsrail'e desteğini vermekten asla imtina etmeyecektir. İsrail de durmayacaktır. Hiçbir zaman durmayacaktır. Çünkü İsrail bölgede işte Filistin'de olsun, Filistinli Müslümanlar arasında olsun, bölgede olsun çeşitli nifaklar çıkartarak bölgede varlığını her zaman idame ettirme yoluna gidecektir. Filistinli Müslümanlar arasında zaman zaman fitne sokacaktır ve onlar arasında bir çatışma unsuru meydana getirmeye çalışacaktır. Zaman zaman Müslümanlar arasında işte Müslümanlar Kudüs'ten, Filistin'den dikkatlerini başka tarafa dağıtsınlar diye çeşitli oyunlara başvuracaktır. Bu Suriye'de mezhep kartı üzerinden oldu. İşte yakın zamanda da Azerbaycan üzerinden Türklük etnik bir kimlik kartını İsrail oynamaya çalıştı. Dolayısıyla İsrail'in hiçbir zaman bu anlamda hileleri, fitneleri son bulmayacaktır. Fakat şu var, İsrail'in bölgedeki bütün faaliyetleri, yapmış olduğu her türlü hileler, desiseler, şeytani siyasetler artık İslam ümmetinin çok derin şuuru ve basiretiyle artık eskisi kadar İsrail'in bölgede özellikle Suriye sürecinden sonra çok fazla etkili olacağını düşünmüyorum. Artık halklar, Müslüman halklar İsrail'in gerçek çehresini, gerçek yüzünü görmüştür ve bugün özellikle Suriye sürecinden sonra bölgede direnişle beraber hareket eden bütün unsurlar artık enerjilerini İsrail üzerine yoğunlaştırıp Filistin'in, Kudüs'ün özgürleşmesi yolunda ortak hareket edeceklerini düşünüyorum.
Sayın Sadık Çelik'e teşekkür ediyoruz. Batı Asya'da geçtiğimiz hafta yaşanan bir başka olayda kabine kurmakla yükümlü olan Başbakan Benjamin Netanyahu'nun yasal süre içinde kabine kurmak için pazarlık etmeye devam etmesiydi. Siyonist grupların ve şahsiyetlerin Netanyahu'yu kabine kurmak için aşırı sağcılarla koalisyon kurması konusunda Uyardığına rağmen görünen o ki ılımlıların Netanyahu'nun kabinesine yer almak istemediklerine göre Netanyahu aşırılık yanlılarını razı etmeye doğru hareket ediyor.
Bu doğrultuda işgal altındaki topraklardaki medya kaynakları Benjamin Netanyahu ile aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin lideri Itamar Ben-Gvir arasında varılan anlaşmayı duyurdu. Likud ve Yahudi Gücü Partilerinin temsilcileri arasında imzalanan anlaşmaya göre Itamar Ben-Gvir Netanyahu'nun yeni kabinesinde İç Güvenlik Bakanlığı koltuğunu üstlenecek. İşgal altındaki topraklarda yaşayan Arapların yaşadığı mahallelerin evlerine ve çarşılarına yönelik ırkçı kargaşaların ve saldırıların lideri olarak görüntülerinin birçok kez uluslararası medyalara yansıdığı bir durumda Ben-Gvir, Siyonist rejimin yeni kabinesinde iç güvenlik bakanı olacak. Aynı zamanda Avrupa ülkelerinin ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok yetkilisi mesajlar göndererek Netanyahu'nun kabinesinde faşist partilerin varlığına dair uyarıda bulunmuştu.
Jerusalem Post dergisi de bazı yazılar yayımlayarak Ben-Gvir'in Netanyahu'nun yeni kabinesindeki varlığını Yahudi kökten dinci ve aşırılık yanlısı partilerle işbirliğinin bedeli olarak gördü. Ayrıca İç Güvenlik Bakanlığı koltuğunun Ben-Gvir'e devredilmesi ve Netanyahu'nun Bezalel Smotrich liderliğindeki mezhebi Siyonizm Partisi ile müzakerelerinin devamı sürecine dair haberlerin yayımlanması, Likud Partisi'nin bazı temsilcilerinin muhalefeti ve onların Netanyahu'yu müzakerelerin sürecine karşı itirazıyla beraber olmuştur.
Tahran Radyosu.
Likud Partisi temsilcisi David Bitan, Netanyahu'nun son kararından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirirken Likud ile Yahudi kökten dinci ve aşırı partiler arasındaki anlaşmazlıkların burada bitmeyeceğini ve büyük olasılıkla partinin oluşturulmasından sonra da devam edeceğini iddia etti.
Irak geçtiğimiz hafta çeşitli olaylara sahne oldu. Iraklı kaynaklar 2,5 milyar dolar değerinde organize bir zimmete geçirme şebekesinin keşfedildiğini duyurdu. Yayımlanan haberlere göre Vergi İşleri Genel Komisyonu, Irak'ın İç Gelir Servisi 5 şirkete dolandırıcılık girişimleriyle 3,7 trilyon Irak dinarı veya yaklaşık 2,5 milyar dolar ödemiştir.
Bu ödemeler Irak Vergi Komisyonu'nun içinde yer alan Devlet Bankası El Rafidein Şubesi'nden 9 Eylül 2021 ile bu yılın 11 Ağustos tarihleri arasında 247 adet çek ile yapılmıştır. Yeni skandalla ilgili nokta şu ki bu zimmete geçirme yetkililerden, devlet memurlarından ve organize iş insanlarından oluşan geniş bir şebeke tarafından organize edilmiş ve iktidardaki değiş tokuşlarla bu yolsuzluk gerçekleştirilmiştir. Yolsuzluk dosyalarına aşina olan hukuk uzmanı ve emekli yargıç Cemal El-Esedi bu konuda şöyle dedi. Bu hırsızlık için üzerinde anlaşmaya varılan çok organize bir süreçti.
Son zamanlarda Irak'ın başbakanı olan ve kabineyi kuran Muhammed Şia Es-Sudani bu ülkedeki ekonomik yolsuzlukla ciddi şekilde mücadele sözü verdi. Şimdi bu büyük ekonomik yolsuzluğun ifşa edilmesi, Irak'taki yolsuzluğa karşı mücadelede Muhammed Şia Es-Sudani'nin yeni doğan devleti için bir ölçüttür.
Geçen hafta Irak'ta yaşanan bir başka olay da bu ülkenin başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani'nin Ürdün ve Kuveyt'e yaptığı ziyaret. Irak'ın yeni başbakanı geçen pazartesi günü ilk resmi dış ziyaretinde Ürdün'e gitti. Şia Es-Sudani ilk yurt dışı gezisini Ürdün'e yapan ilk Irak başbakanı değil. Es-Sudani'nin Ürdün ziyareti bu ülkenin kralı, veliahtı ve diğer yetkilileri tarafından memnuniyetle karşılandı.
Bu ziyaretin amaçlarından biri olarak ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel dosyalar hakkında istişarelerden bahsedildi. Ürdün ile Irak arasındaki ilişkiler Başbakan Mustafa El-Kazım'ı döneminde geliştirilmiş ve iki ülke Mısır ile birlikte defalarca üçlü toplantı gerçekleştirmiştir. Başbakan olarak El-Sudani geçen çarşamba günü Kuveyt'e ikinci dış ziyaretini yaptı. Şah El-Sudani, Kuveyt yolculuğu sırasında şunları söyledi. Irak komşularıyla karşılıklı saygı ve iki ülkenin egemenliğinin korunması temelinde dengeli ilişkilere sahip olmak istiyor ve birçok dosyanın çözülmesi için ortak çıkarlar temelinde ve bölgede istikrarın gerçekleştirilmesi amacıyla çaba gösteriyor. Es-Sudani'nin Kuveyt ile ilişkilerde dosyaların çözülmesine değinmesi iki ülke arasındaki jeopolitik anlaşmazlıklarla ilgilidir.
Iraklı medyalar ayrıca Şia Es-Sudani'nin yakında İran, Türkiye ve Suudi Arabistan'a gideceğini duyurdu. Bu olası geziler de yeni Irak hükümetinin dış politikasının komşularla ilişkileri geliştirmeyi ve anlaşmazlıkları çözmeye odaklandığını gösteriyor.
Geçen hafta Irak'ta yaşanan bir diğer olay ise Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Bağdat'a yaptığı ziyaret oldu. Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Bağdat ziyareti sırasında Irak Başbakanı ve Cumhurbaşkanı ayrıca bazı siyasi şahsiyetler ile bir araya geldi ve konuştu.
Neçirvan Barzani Bağdat ziyareti sırasında Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani ile bir araya geldi. Irak Başbakanlık Ofisi'nin bildirisine göre bu görüşmenin başında Es-Sudani ulusal düzeyde tutumların birliğinin önemini ve ekonomik geçim ve hizmet sorunlarıyla mücadele etmek için dayanışmanın ve koordinasyonun gerekliliğine işaret etti. Barzani de parlamentoyu güven oyu kazanmasından dolayı tebrik etti ve yeni devletin anlayış ve çözüm yolunun egemen olduğu farklı bir aşamaya geçebilmesini umduğunu ifade etti. İki taraf, Irak'ın sınır bölgelerinin güvenliği dosyasını inceledi ve Irak'ın egemenliğini korumak ve bunun tekrarlanan ihlaline karşı çıkmak için işbirliğini ve Irak topraklarının komşu ülkelerden herhangi birine saldırmak için kullanılmasını engellemek için çabaları vurguladı.
Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit ve Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ülkenin istikrarını ve egemenliğini korumak için çabaların sinerji gereğini vurguladı. Neçirvan Barzani, Irak parlamentosundaki Fetih Koalisyonu'nun başkanı Hadi El-Amiri ile bir araya geldi. El-Amiri, siyasi istikrarın sürmesi halinde tarihi bir başarı fırsatının var olduğunu, siyasi ve ulusal dayanışmanın ve tüm Iraklı taraflar arasında anlayış ilkesinin sabitleştirilmesinin gerekliliğini vurguladı. Barzani de hükümete olumlu bir ortam hazırlamak için siyasi görüşmelerin ve toplantıların sürdürülmesi gerektiğini işaret etti.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünü dinlediniz.
Bu arada bizleri parsley.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda konuştu. İran donanması ile video konferans yöntemiyle görüştü ve personele başarılar ve esenlikler diledi. Tahran Devrim ve Genel Savcısı Ali Salih, İran Yargı Başkanı emrinin ardından 46 mahkumun yasal koşullar çerçevesinde serbest bırakıldığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Bahadur Cehrumi, İran karşıtı medya halkın sevincinden dolayı yas tutuyor dedi. İran Futbol Federasyonu FIFA'ya bir e-posta göndererek Amerikan Futbol Federasyonu İran bayrağının sembolünü değiştirme eylemini kınadı. İran'ın batı sınırlarında yine çok miktarda mühimmat ele geçirildi. İran Gümrük Genel Müdürlüğü Sözcüsü ülkenin dış ticaretinin 69,5 milyar dolara yükseldiğini belirtti. İran Gaz Mühendisliği ve Geliştirme Şirketi CEO'su şirketin Irak petrol ve gaz projelerine katılmaya hazır olduğunu açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İHA SİHA'larımızı dünya devleri istiyor açıklamasında bulundu. AK Parti'ye destek gün geçtikçe azalıyor. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gaz açısından Türkiye için önemli dedi. Irak Bankası'nı 19 milyon dolandıran şüpheliler Mersin'de yakalandı. Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82, ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Müzik